Ulrike Meinhof, üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prinz. Versus Yayın Evi, Kasım 2008. Türkçe'ye çeviren Süheyla Kaya. Bu kitap 253 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Mart 2012. Okuyan İris Gür. Ulrike Meinhof entelektüel sola saldırıyordu. Ona göre entelektüel sol neyin önemli olduğunu teorik olarak kavramıştı ama söylediklerini hayata geçiremezdi. Çünkü hala yitirecek çok şeyi vardı ve hala burjuva varoluşunun sunduğu ayrıcalıklara bağlıydı. Bader'in kurtarılmasıyla gerekli pratik adım atılmıştı. Bundan sonra toplumdaki proleter grupları desteklemek için bir kızıl ordu inşa edilecekti. Meinhof'a göre böyle bir silahlı yardım olmaksızın ezilenler devlet erkiyle çatışmada daima kısa çöpü çekeceklerdi ve asla herhangi bir şey değişmeyecekti. 1998 yılında Raf kendini feshettiğini açıkladı. Yazıda şöyle deniyordu. Tarihimizin yanındayız. Raf, kapitalist ilişkileri yıkmaya katkı sağlamak için bu toplumun eğilimine karşı duran küçük bir azınlığın devrimci girişimiydi. Bu projenin sonlanması, bu yolu izleyerek başarılı olamadığımızı gösteriyor. Fakat bu, başkaldırının gerekli ve meşru olmadığını göstermez. Raf, dünyanın her tarafında egemenliğe karşı ve kurtuluş için savaşanların yanında durma kararımızdı. Bizim açımızdan bu karar doğruydu. Yazının sonunda silahlı mücadeleye her şeylerini verme kararlılığını göstermiş ve bu mücadelede hayatlarını yitirmiş bütün yoldaşlar anılmıştır. Bu listede Ulrike Meinhof'un da adı vardır. Ön söz. Genellikle ünlü kişilerin yaşadıkları yerler ziyaret edilir. Peki ama 70'li yıllarda Federal Almanya Cumhuriyeti'ne savaş ilan etmiş, birden fazla cinayetle suçlanmış, Kızıl Ordu fraksiyonunun kurucularından terörist bir kadının yaşamının izini sürmenin anlamı ne? Psikanalizci Horst Eberhard Richter'in yakındığı gibi onları anlamaya çalışmak bile hala raf eylemcilerinin üstü örtülü onaylanması olarak değerlendiriliyor olabilir mi? Yolculuğa Frankfurt'tan başlamıştım. Tren, Gießen'den çıktığımızdan beri Lahn nehrinin akış yönünü izliyordu. Mevsim kış olmasına rağmen etrafta hiç kar yoktu. Nehir vadisine doğru dik yamaçlar oluşturarak daralan manzarayı izlerken anonsu duydum. Bir sonraki istasyon, Weilburg. Trenden benimle birlikte birkaç kişi inmişti. Peronda soğuk bir rüzgar esiyordu. Bekleme salonundaki 4 emanet kasası da dolu olduğu için canım sıkılarak da olsa ağır sırt çantamı beraberimde götürmekten başka seçeneğim yoktu. Otobüs duraklarını geçerek şehir merkezine doğru uzanan istasyon caddesinde yürümeye başladım. İyice alçalmış bulutlar bu vadinin insanda uyandırdığı daralmışlık duygusunu daha da pekiştiriyordu. Çok geçmeden Lahn nehrinin etrafından kıvrılarak aktığı ve üzerinde eski kentin bulunduğu dağ kolunu gördüm. Yamacında geniş bir alana kurulu toprak rengi Weilburg şatosu uzanıyordu. Weilburg'a gideceğimi söylediğim sanat tarihçi bir arkadaşım bu Rönesans şatosunu mutlaka gezmemi salık vermişti. Arkadaşımın tavsiyesini yerine getirmek üzere eski taş köprüden geçip dar bir sokaktan yukarıya doğru yürüyerek eski kente ulaştım. Şatoya doğru yol alırken iki yanında yarım kagir evlerin sıralandığı parke kaldırımlı dar sokaklar dikkatimi çekmişti. Yapımı 16. yüzyılın ortalarında biten ve o zamandan bu yana da neredeyse hiç değişmemiş şatonun iç avlusu harikaydı. Yazın sarmaşıkların bezediği bu avluda konserler yapıldığını öğrendim. Grimm'in masallarını çizen Otto Ubelode adlı bir ressamın Uyuyan Güzel'in hikayesini Weilburg Şatosu'na uyarladığı geldi aklıma. Oysa ben Uyuyan Güzel için değil, Ulrike Meinhof için buradaydım. Portakal ve limon ağaçlarının kış aylarında soğuktan korunmaları için köklerinden sökülerek konduğu binanın önünden yürüyüp şatonun bahçesini boydan boya kat ederek kentin meydanına çıktıktan sonra rastladığım yaşlı bir kadına eski liseye nasıl gidebileceğimi sordum. Önce işaret ettiği yoldan dümdüz yürümemi, daha sonra sola dönmemi söyledi. Fazla uzak değildi. Mauer Caddesi'nde eski okul binasının önündeydim işte. 1965'ten beri okul olarak kullanılmamasına rağmen binanın girişinde altın yaldızlı harflerle hala gimnazyum yazıyordu. Yeni lise daha uzak bir yere yapılmış, buraya da şehir kütüphanesi ile avukat ve vergi danışmanları yerleşmişti. Ulrike Meinhof 1952 sonbaharından Mart 1955'e kadar savaş öncesi çekilmiş filmlerde gördüğümüz liselere benzeyen, yaşı 200 yılı aşkın bu yapıda okumuştu. Matematik ve Latinceyi saymazsak iyi bir öğrenciydi. Okul orkestrasında keman çalıyor, diğer öğrencilerle birlikte kurdukları okul gazetesinde çalışıyordu. Lise arkadaşları tarafından içten ve neşeli biri olarak anımsanan Ulrike Meinhof, pipo ya da sarma sigara içiyor, bazen de yorgunluktan bitap düşesiye kadar boogie woogie dansı yapıyordu. Okulun değerlendirmelerinden birinde onun zeka ve olgunluk bakımından sınıf arkadaşlarından epeyce ileride olduğunu belirtilerek insan olarak sade, içten ve alçak gönüllü yapısı vurgulanmıştı. Derste yapılan sohbetleri her zaman ciddi konulara yöneltmeye çalıştığını belirtiyordu öğretmenleri. Ulrike Meinhof, olaylar ve durumlar karşısında tutum almayı ve bu tutumdan kolay kolay vazgeçmemeyi de bu ciddiyet içinde algılıyordu. Hatta bana lisedeyken öğrencilere bağırıp çağıran bir öğretmene haddini bildirmekten çekinmediğini anlattılar. Belki bu da hakkında yaratılan mitlerden biriydi. Fakat ben onun sınıfta gerçekten de özel bir yeri olduğuna inanıyorum. Anne ve babasız kalan Ulrike Meinhof, profesör olan manevi annesiyle birlikte yaşıyor, o yıllarda pek de olağan görülmeyen düşünsel özgürlük de dahil bazı özgürlüklerin tadını çıkarıyordu. Öte yandan son derece güvensiz ve duyarlı bir kişiliği olduğunu gösteren ipuçları da var. Yakın arkadaşlıklar kurmaya pek yanaşmıyor, daha çok yalnız kalıp sürekli kitap okumayı tercih ediyordu. Lisenin önüne geldiğimde öğrenci Ulrike Meinhof hakkında kafamdaki fotoğraf yaklaşık böyleydi. Özellikle de çocukluk ve henüz kimse tarafından tanınmadığı gençlik yıllarına ilişkin çelişkiler ve büyük boşluklar içeren bir fotoğraftı bu. Ulrike Meinhof'un okula giderken geçtiği Mauer Caddesi'nde yürümeye devam ettim. Sağda binaların arasından aşağı doğru bakınca Lahn Nehri ve dik kayalarla kaplı kıyı görünüyordu. O yıllarda okulun yanındaki yarım kagir yapının zemin katında Willy Hinderzin'in kitap kırtasiye dükkanı vardı. Kim bilir kaç öğrenci, kuşağı kalemlerini, defterlerini, kitaplarını bu dükkandan almıştı. Ulrike Meinhof da tabii. Çok okuyor, özellikle de Hermann Hesse'nin kitaplarına bayılıyordu. Mauer Caddesi oldukça dardı. Ağır kamyonlar adeta insanların omzunu yalayarak geçiyordu gürültüyle. Çantam öyle ağırdı ki sırtım tutulmuştu. Hem acıktığım hem de üşüdüğüm için yolumun üzerindeki ilk kafeye girdim. Lahn Nehri'nin vadisine bakan camın önündeki masalardan birine oturup önce çorba, daha sonra da pasta ve kahve söyledim. Kuş yemleri uzun iplere bağlanıp çatılardan sarkıtılmıştı. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. İçimde bir kuşku belirmişti. Weilburg'a neden gelmiştim? Bulmak istediğim neydi? Aslında az çok normal bir kızın nasıl olup da banka soyguncusuna aynasız domuzların öldürülmesi gerektiğini haykıran, bütün güvenlik güçlerinin peşine düştüğü bir teröriste dönüştüğü sorusuna yanıt arıyordum. Ama bu sorunun yanıtının tehlikeli olabileceğinin de farkındaydım. Eğer bir yaşamı sonundan değerlendirmeye başlarsanız, her şey daha sonra gelişecek olanın ipucunu veriyor gibi gelir size. Fakat gerçekte hiçbir şey kaçınılmaz değildir. Daha sonra olanlar öncesini en fazla aydınlatabilir. Ben buradan sonuç çıkarmanın olanaksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü somut hayatlar şimdiki zamanda yaşanır. Şimdiki zaman ise insanın önüne eşiğinden geçip girebileceği birçok açık kapı sunar. Ulrike Meinhof, televizyonda kendi talk show'unu yapan başarılı ve ünlü bir gazeteci olabilir. ya da politikaya girerek şu an bir partinin yönetim kadrosunda yer alabilirdi. Her şey olanaklı. Fakat Berlin'de Andreas Bader'in zor kullanılarak kaçırılması sırasında kütüphane penceresinden atlayıp kaçmasıyla bütün bu olanaklar ortadan kalktı. Ertesi gün aranıyor afişleri reklam sütunlarına yapıştırılmış ve bir numaralı devlet düşmanı ilan edilmişti. Aynı politik görüşlere sahip, aynı deneyimleri yaşamış birçok insan bu atlamayı yapmadı. Neden o? Kararını önceden mi vermişti yoksa aniden gelişen akıl dışı bir hareket miydi yaptığı? Pencereden atlamasına çok öncelere dayanan gelişmeler mi neden olmuştu? Belki de Weilburg yıllarının derin uykusundan yeni uyanmıştı Meinhof. Parayı öderken Ulrike Meinhof'un manevi annesiyle yaşadığı semte ve yeni liseye nasıl gidebileceğimi sordum. Okul müdürüyle görüşecektim. Kadın kent planını getirip yolumu şaşırmamam için hangi yolu izleyeceğimi, hangi yollara sapmamam gerektiğini öyle ayrıntılı anlattı ki kafamda her şey birbirine karıştı. Başını kaldırıp yüzümdeki ifadeyi görünce planı katlayıp elime tutuşturdu. Plan bende kalabilirdi. Dışarıda kar yağışı hafiflemişti. Eski kent kapısından geçip dümdüz ve hafif rampa yaparak kent dışına çıkan Frankfurter Caddesi'ni yürümeye başladım. Bu Ulrike Meinhof'un okuldan eve gelirken kat etmek zorunda olduğu yoldu. Anıtlar koruma kapsamında bulunan görkemli bina kompleksi Frankfurter Caddesi'nin sağ köşesindeydi. Önceleri Astsubay Okulu, daha sonra Tarım Yüksekokulu olarak kullanılan, 1945'te ise Geliştirme Enstitüsü'ne dönüştürülen binada bir süre öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi verilmiş, Ulrike'nin manevi annesi Renate Rimek de burada profesör olarak görev yapmıştı. Bugün bir teknik okulun yerleştiği yapının iki tarafında eskiden olduğu gibi resmi konutlar göze çarpıyordu. İşte burada geniş ve yüksek tavanlı odaları olan bir dairede Renate Rimek ile birlikte yaşayan Ulrike odasına çekiliyor, manevi annesinin sigaralarını içerek geceler boyu kitap okuyordu. Frankfurter Caddesi'nden sola döndüm. Yeni Filipinum Lisesi'ne ulaşana kadar epeyce yol kat etmiştim. Bana kendi okuduğum liseyi anımsatan bu bina, 60'lı ve 70'li yıllarda yapılan modern alçak yapılardandı. Liseyi aşağı Bavyera'nın küçük kasabalarından birinde, teneffüslerde genellikle bahçedeki çeşmenin etrafında toplandığımız bir okulda okumuştum. 1976 yılının Mayıs günlerinden birinde Ulrike Meinhof'un Stammheim'deki hücresinde kendine astığı haberi geldiğinde arkadaşlarımla yine bu çeşmenin başındaydık. Bu haberin aramızda sıkıntı ve şaşkınlık yarattığını bugün bile anımsıyorum. Gerek devlete, gerekse de anne babalarımızın kuşağına savaş ilan etmiş bir çetenin varlığı akıl almaz ve tedirgin ediciydi. Ama bu insanlar daha iyi bir dünya, daha anlamlı bir yaşam, daha adil bir toplum istemiyorlar mıydı? Haklarında en azından bunu biliyor, ileri sürdükleri gerekçeleri kendi düşlerimiz ve özlemlerimizle bağıntılandırabiliyorduk. Sonuçta biz de kendi küçük başkaldırılarımızı yaşıyorduk. Gerçi bu başkaldırılar hafta sonları sarhoş olana kadar içmek veya öğretmenlere küstah yanıtlar vermekle sınırlı kalıyordu. Ama olsun. Ancak bu insanların küçük kaçamaklarla yetinmediklerini görüyorduk. Boş sözlerle avutulmaya niyetleri yoktu artık. Ya hep ya hiç diyorlardı. Son derece ciddilerdi. Bu yola başlarını koymuşlardı. Fakat sadece kendi başlarını koymakla yetinmedikleri de ortadaydı. Birçok insanın cesedini çiğneyerek yürüyorlardı bu yolda. Bu iki yanı bir türlü bir araya getiremiyordum. İfade ederken bile zorlandığım bir soru rahatsızlık veriyordu bana. Beni ne amaca götüren her yol mübahtır ne de şiddet hiçbir zaman bir yol değildir gibi formülasyonlar rahatlatıyordu. Bir yanda daha güzel, daha iyi, daha dizginsiz bir yaşam özlemi ama öte yanda gözünü kırpmadan işlenen cinayetler ve bu uzlaşmaz nefret vardı. Weilburg Lisesi'nin müdürü beni bürosunda kabul etti. Telefonda konuşurken kasasında işime yarayacak şeyler olduğunu söylemişti. Gerçekten de duvar kasasından kitap ve kağıtlardan oluşan bir yığın alarak önümdeki alçak masaya koydu. Weilburg gazetesinden makaleler ve Ulrike Meinhof'un Spektrum adlı öğrenci gazetesine yazdığı yazılardı bunlar. Müdür, Weilburg'un anlaşılır nedenlerden dolayı Ulrike Meinhof'un bir süre burada yaşamasından pek de gurur duymadığını anlatırken, aynı insanların Hitler rejimi dönemindeki kendi tarihlerini de anımsamak istemediklerini söyledi. Kente nasyonel sosyalizm mikrobu oldukça erken bulaşmış ve Kent Yahudilerden mümkün olduğunca çabuk kurtulmak için epeyce gayretli davranmıştı. Müdür bugün bile Weilburg'da Yahudilerin başına gelenleri Weilburg sakinlerine anımsatmanın hiç kolay olmadığını ifade etti. Okul kütüphanesindeki belgelerin fotokopilerini çektim. Gazete makalelerinden birinde çocuksu yüz çizgileri, geriye taranmış saçları, koyu renk gözleri ve düşünceli bakışlarıyla öğrenci Ulrike Meinhof'un fotoğrafı yer alıyordu. Öğrenci gazetesi Spektrum'un ilk sayısında gazeteyi kendi sesiyle dillendirmişti. "Ben Spektrum'um" diye yazıyordu. "İşte buradayım. Eğer bu sizi ürkütmüyor, şaşırtmıyor, hayrete düşürmüyorsa, evet o zaman, o zaman buna rağmen buradayım ve sizler bana katlanacaksınız." Yazı şöyle bitiyordu. "Bir şey daha. Ben öznelim. Eğer ona bakan yoksa Spektrum'un en güzel renklerinin ne anlamı olabilir? Bundan mutluluk duyacak veya hayrete düşecek insanlar yoksa ne işe yarar? Kesin ifadelerle konuşmak istemek Spektrum'un sonlu yani sınırlı varlığına aykırıdır." İki parmağını bilgisayar klavyesinin tuşlarında gezdiren siyah sakallı, kilolu bir adama okul kronolojisini sordum. Almanca öğretmeni olduğunu öğrendiğim adam boş zamanlarında kütüphaneyle de ilgileniyordu. 1954-55 dönemine ait ciltte lise bitirme sınavına girecek 8'i kız, 13'ü erkek, 21 öğrencinin alfabetik listesini buldum. Meinhof Ulrike sütununda 5 yıl önce ölen babasının mesleği müze müdürü olarak belirtilmişti. Düşündüğü meslek sorusunun karşısında filoloji yazıyordu. Bitirme sınavı kompozisyonu olarak "Yaşam manevi güçler tarafından mı yoksa maddi güçler tarafından mı belirlenir" adlı konuyu değil, şiir karşılaştırması yapmayı yeğlemişti. İçi fotokopilerle dolu çantamla okuldan çıktım. Kar iyice bastırmıştı. Windhof kışlasına giden yolda yağış giderek daha da yoğunlaşmış, kısa süre içinde her yer bembeyaz olmuştu. Kafedeki kadının verdiği kent planına bakarak yolumu bulmaya çalışıyordum. Çok çaresiz bir izlenim vermiş olmalıyım ki yanıma gelen bir kadın yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu. "Aa evet, Ulrike Meinhof" dedi sonra. Hiç şaşırmamıştı. "Buralılar onun hakkında artık hiçbir şey bilmek istemiyorlar" diye devam etti sözlerini. Bu sözleri burada çok sık duymuştum. Gitmek istediğim cadde kadının yolunun üzerindeydi. Bana eşlik etmeyi önerdi. Gizli yollardan, merdivenlerden geçip bir yerleşim bölgesini ve mezarlığı arkamızda bıraktık. Bu arada kadın, Ulrike Meinhof'u tanıyan ve hala Weilburg'da yaşayanları hatırlamaya çalışıyordu. Frankfurter Caddesi'nde sanki 40 yıllık dostmuşuz gibi birbirimize veda ederek ayrıldık. Yan sokaklardan birine saptıktan sonra mavi bacalı asma katlı bir evin önünde durdum. Beyaz saçlı ve beyaz ceketli, yaşlı Bay G beni görünce gülmesine engel olamadı. Kardan adam gibi görünüyordum sanırım. Birlikte üstümdeki karları temizledik. Oturma odasındaki sehpanın üzerinde kahve ve kurabiyeler hazırdı. Islak pantolon ve ıslak saçlarımla kanepeye oturdum. Bay ve Bayan G 80 yaşlarını arkada bırakmışlardı ama hala inanılmaz dinçlerdi. Zihinleri de çok açıktı. Yaşlı çift Ulrike Meinhof ve Renate Rimey'i iyi tanıyordu. Hatta Bay G, Renate Rimey'in kitaplarından birini resimlemişti. Bir kez de birlikte Fransa'ya gittiklerini öğrendim. Ulrike'nin bazen sessiz, bazen de çok teklifsiz, spontane ve neşeli bir çocuk olduğunu anlattılar. Onun sade ve zorluklara göğüs gelecek tarzda yetişmesi için uğraşan Renate Rimey, çocuğu olmadığı için ergenlik dönemini yaşayan Ulrike'nin bazı davranışlarını anlamakta güçlük çekiyormuş. İkisi de güzel görünme ve lüks konusuna değer vermiyorlarmış. Onlar için uzun konuşmalar ve tutum önemliymiş. Ulrike için en önemli şeymiş bu. İnsanların değerleri olmalı ve bu değerleri savunmalılar diye düşünüyormuş. Ulrike'nin liseyi bitirdikten sonra bir kez daha sınıf buluşması için Weilburg'a geldiğini söylediler. Sonrasında da Bayan G'nin bana gösterdiği mektubu yazmış. "Sınıf buluşmam harikaydı" diyor bu mektupta. 10 yıl geçti ve hepsi bir şey olmuş. En azından dürüst, yetenekli ve iyi niyetliler. Belki de daha fazlası. Kızlar mucize beklenmiyordu zaten, ev kadını olmuşlar. Fakat bu aptal yaşamı olağanca boktanlığıyla algılayabilecek kadar da zekiler. Mesleğime rağmen çocuk doğurduğum ve çocuklarıma babalarından söz bile etmiyorum, rağmen iş hayatımı sürdürdüğüm için bana haklı olarak imrendiler. O zamanlar başarılı bir gazeteci olan Ulrike, Konkret adlı derginin editörü Klaus Rainer Röhl ile evliydi. Bettina ve Regine adlı ikiz kızları vardı. Yaşlı çifti Hamburg ve Berlin'e davet eden birkaç mektup daha aldıktan sonra ilişkileri kopmuştu. Ulrike'nin hayatındaki radikal değişikliği G çiftinin anlayabilmesi imkansızdı. Ulrike aranırken bir süre kapılarını çalıp saklanmak isteyebileceğinden korkmuşlardı. Son olarak böyle bir durumda karşılaştıklarında Ulrike'ye yatacak yer ve yemek vermekten kaçınmayacaklarını fakat onu vazgeçmesi için ikna etmeye çalışacaklarını konuştuklarını ifade ettiler. Dışarıda hava kararmıştı ve ben hala gece nerede kalacağımı bilmiyordum. G çiftinin yakınlardaki bir oteli tavsiye etmesi üzerine telefonla bir oda ayırttım. Odam buz gibiydi. Giysilerimi çıkarmadan yatağa büzülüp televizyon kumandasıyla kanallar arasında zaplamaya başladım. Kanal Phoenix'te Joschka Fischer'ın Sponti geçmişiyle ilgili bir meclis tartışmasının tekrarı yanıyordu. Dışişleri Bakanı'nın Ulrike Meinhof'un ölümünden sonra bir polisin ağır yaralandığı gösterilere katıldığı ortaya çıkmıştı. Ulrike Meinhof'un kızı Bettina Röhl, Fischer'in eskiden şiddet eğilimli radikal solcu olduğunu ispatlamak amacıyla yayınlamıştı bu fotoğrafları. Amacının radikal Kızıl Ordu fraksiyonu özellikle de annesi hakkında yapılan güzellemelere rafın tehlikesizmiş gibi gösterilmesine nihayet son vermekti. Mecliste yaptığı konuşmada Joschka Fischer polise taş attığını, polislerle çatıştığını itiraf etmiş fakat çok geçmeden şiddete başvurmanın yanlış olduğunu gördüğünü söylemişti. Buna karşılık muhalefet bu tür şiddet eylemlerinin affedilmez olduğunu ve politikada değişikliklerin ancak barışçıl araçlarla sağlanabileceğini ifade etmeye devam ediyordu. Başbakan muhalefeti bütün bir 68 kuşağını mahkum etmekle suçlayarak tartışmaya katılmıştı. Yeşil milletvekillerinden birine göre 68 kuşakların sırtında kurşundan bir yük haline gelmişti. 68'i tartışmaya başlamak gerekiyordu. Fakat 68'in ne olduğunu anlamamak sonsuz bir naiflikten başka bir şey değildi. Bir CDU milletvekili ise ünlü bir gazetenin kısa süre önce yaşasaydı Ulrike Meinhof'un bugün belki de aile bakanı olabileceğini yazmasını son derece çirkin bulduğunu ifade etmişti. Ertesi sabah kahvaltıdan hemen sonra yola çıktım. Frankfurt'a Limburg üzerinden gidecektim. Tren tünelden geçip Lan Nehri'nin yabanıl romantik vadisine girdi. Bir kamping yerinden geçtik. Çürümüş ağaç gövdelerinin bulunduğu dik bayırlardan ve kayalıklardan. Dar vadide lokomotifin çıkardığı dizel dumanı bütün trenin üzerine çökmüş, en son vagondaki yolcuların bile burnuna yapışıp kalmıştı. Runkel'i geçtikten sonra genişleyen vadide birkaç ailenin yaşadığı izlenimini veren Unterbrechen ve Oberbrechen gibi küçük istasyonlarda durdum. Beton duvarda kırmızı boyayla şu yazılıydı: Oberbrechen'in içine sıçayım. Liseyi bitirdikten birkaç hafta sonra ayrıldığı Weilburg'a tam 10 yıl sonra sınıf buluşması için dönen Ulrike Meinhof, şatosu masallara konu olan bu kentte yaşadığı yıllarda uyuyan güzelin derin uykusuna mı dalmıştı gerçekten? Kasım 1954'te el yazısıyla yazdığı özgeçmişinde gelecek planlarına ilişkin şunları ifade ediyordu. Amacım 1955 ilkbaharında liseyi bitirmek. Daha sonra öğretmen olmak için pedagoji, psikoloji ve germanistik okumak istiyorum. Öğretmenlik mesleğini seçmemde elbette Renate Rimey'in yanı sıra Katolik okulunda ve Waldorf'taki okulda yaşadığım pratiklerin etkisi oldu. İki pratikte de eğitme görevi dünya görüşüyle gerekçelendirilen bir insan tasavvuruna dayanır. Bu, bende insan eğitmenin daha derinlerde yatan sorunlarıyla ilgilenme isteği yarattı. Teolog Helmut Tilke, Ulrike Meinhof'un hayatındaki kırılmayı şeytani bir düşüş olarak tanımlar. Çünkü barış ve adalet uğruna mücadele için çıktığı yol daha sonra nefret ve şiddet yoluna dönüşmüştür. Ancak Tileke, çağdaşlarının bu kadına karşı duydukları nefreti de paylaşmaz. Eski Cumhurbaşkanı Gustav Heinemann ise Ulrike Meinhof'un öldüğünü öğrendikten sonra şunları söylemiştir. Ne kadar anlaşılmaz olursa olsun, bütün yaptıklarıyla kastettiği aslında bizlerdik. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 11.